Üçüncü ayrım, Deniz Kurdu, Jack London. Sayfa 32. Üzgün bir şekilde ona rahip olmadığımı belirttim.
Yaşamak için ne yaparsın öyleyse diye sordu.
Şimdiye dek böyle bir soruyla karşılaşmadığımı itiraf etmeliyim. Çok şaşırmıştım. Aptalca kekeledim. Ben bir beyefendiyim.
Dudakları sinirle kıvrıldı.
Çalıştım, çalışıyorum diye bağırdım. Sanki o hakimdi, ben de yargılanan bir suçlu. Neden de aptalca davrandığımın farkındaydım.
Yaşamak için mi?
Sesinde öylesine emredici, öylesine hükmedici bir tavır vardı ki, hocasının önünde bocalayan bir okul öğrencisi gibi hissettim kendimi.
Seni kim besler diye sordu.
Gelirim var dedim sertçe. Bütün bunların sizinle konuşmak istediğim konuyla hiçbir ilgisi yok.
Ama o benim bu karşı çıkışımı önemsemedi. Kim kazandı o parayı? Tahmin etmiştim, baban değil mi? Ölü bir adamın bacakları üstünde duruyorsun. Gerçekten sana ait hiçbir şeyin olmadı. Bahse girerim bir gün şöyle tek başına sokağa çıkıp 3 öğün karnını doyuracak bir şey kazanamazsın. Ellerine bir bakayım.
Ne olduğunu anlayamadan 2 adım ilerledi. Sağ elimi kaparak incelemeye başladı. Elimi çekmeye çalıştım ama parmakları sıkılaştı. Sonunda elimi ezeceğini sandım. İnsanın bu koşullar altında gururunu koruması çok zor. Bir okul çocuğu gibi karşı çıkarak mücadele edemiyordum. Kolumu kırması için biraz bükmesi yeterli olan bu yaratığa saldıramazdım. Olduğum yerde durup bu kabalığı kabullenmekten başka yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bu arada ölü adamın ceplerinin boşaltıldığını, bedeninin bir beze sarıldığını ve bezin kenarlarını da denizci Johansen'in diktiğini gördüm. Kurt Larsen sanki tiksiniyormuş gibi elimi bıraktı.
Babanın elleri, seninkilerin yumuşak kalmasını sağlamış. Bulaşık yıkamaktan öte hiçbir işe yaramaz.
Kıyıya çıkmak istiyorum dedim sertçe. Artık kendimi kontrol edebiliyordum. Geç kaldığınız için ne kadar zarara girdinizse ödeyeceğim size. Merakla bana baktı, gözlerinde bir alay parlıyordu.
Benim başka bir teklifim var. Üstelik senin için iyi de olur. İkinci kaptanım öldü. Bir tayfa gelir ikinci kaptanın yerini alır. Kamarot denizcinin yerini, sen de kamarot olursun. Ayda $20 ne dersin? Unutma, bunu senin için yapıyorum. Belki artık kendi bacaklarının üstünde durmayı ve hayatını kazanmayı öğrenirsin.
Söylediklerine hiç önem vermedim. Güneybatıda gördüğüm geminin yelkenleri gittikçe yaklaşmaya ve büyümeye başlamışlardı. Hayalet gibi bir uskunaydı bu da, ama biraz daha küçüktü. Güzel bir gemiydi, bize doğru uçarak geliyordu sanki. Belli ki yakınımızdan geçecekti. Rüzgar gittikçe daha sert esmeye başlamış, güneş birkaç kızgın bakıştan sonra kaybolmuştu. Deniz daha donuk bir griliğe bürünmüş ve dalgalanmaya başlamıştı. Bembeyaz köpükler göğe çıkıyordu, oldukça hızlı gidiyorduk.
''Şu gemi az sonra bizim yanımızdan geçecek.'' dedim bir anlık bir sessizlikten sonra.
''Ters yöne gittiğine göre rotası San Francisco olmalı.''
''Herhalde.'' diye cevap verdi Kurt Larsen. Sonra başını çevirip bağırdı. ''Ahçıbaşı! Hey ahçıbaşı!''
Londralı kapıdan başını dışarı çıkardı.
''Nerede o çocuk? Onu çağırdığımı söyle.''
''Peki efendim.'' dedi Thomas Margaret ve aceleyle hareket ederek dümenin yanında bir yerlerde kayboluverdi. Bir an sonra iri yarı 18-19 yaşlarında bir çocukla beraber tekrar belirdi. ''İşte burada efendim.'' dedi ahçıbaşı. Ama Kurt Larsen ona hiç önem vermeyerek kamarota döndü.
''Adın ne senin delikanlı?''
''George Leach efendim.'' diye cevap verdi çocuk. Bütün içtenliğiyle kendini işine adadığı belliydi.
''Bu bir İrlanda ismi değil.'' dedi kaptan birdenbire. ''O'Toole ya da McCarthy o pis görünüşüne daha iyi uyardı.'' Tabii annenin sevgilileri arasında bir İrlandalı olabilir.
Bu hakaret üzerine genç adamın yumruklarının sıkıldığını, yüzünün kıpkırmızı kesildiğini gördüm.
Ama önemli değil diye devam etti Kurt Larsen. İsmini unutman için bir takım sebepler olabilir. Tabii Telegraph Hill'da girmiştin gemiye değil mi? Tam sana göre. Bundan böyle ne yapacağın hakkındaki kararları sen verirsin, anladın mı? ''Zaten seni bu gemiye kim aldı?''
''McCready ve Svensson.''
Efendim diye kükredi Kurtlarsen. MacReady ve Swenson efendim diye düzeltti delikanlı. Avansı kim aldı?
Onlar efendim.
Tahmin etmiştim, sen de onlara verdin değil mi? Seni arayanlardan çabuk davranıp kendi işini kendin göremedin mi?
Genç adam sanki bir vahşiye dönmüştü. Bir anda bütün vücudu gerildi, öne doğru fırlayacakmış gibiydi.
Bu bir... Ne? Diye sordu Kurtlarsen. Sesi garip bir şekilde yumuşaktı. Sanki söylenmeyen sözcüğün ne olduğunu çok merak ediyordu.
Delikanlı bir süre durakladı. Sinirlerine hakim oldu. Hiçbir şey efendim. Geri alıyorum.
Bana haklı olduğumu gösterdin.
Memnun memnun gülümse. Kaç yaşındasın?
16'ma yeni bastım efendim. Yalan söylüyorsun. Çok daha büyük gösteriyorsun. Bir beygir gibi adalelerim var. Haydi eşyalarını topla da ön tarafa geç. Tayfa oldun, anlıyor musun? Tayfa oldun.
Delikanlının cevabını beklemeden ikinci kaptanın kefenini dikme işini yeni bitirmiş olan tayfaya döndü.
Johansen, denizcilik hakkında bir şey bilir misin?
Hayır efendim.
Neyse, önemli değil. Yine de ikinci kaptan sen oldun. Eşyalarını toplayıp ikinci kaptanın yerine taşın.
Peki peki efendim diye neşeyle cevap verdi Johansen. Bu arada kamarot delikanlı hiçbir yere kımıldamamıştı.
Ne bekliyorsun diye sordu Kurtlarsen.
Ben tayfa olarak yazılmadım diye cevap verdi. Ben kamarot olarak yazıldım. Tayfa olmak istemiyorum.
Topla eşyalarını git dedim sana.
Bu kez Kurtlarsen'in emri çok kesindi. Delikanlı suratını astı ama yine de yerinden kımıldamadı. İşte o anda Kurtlarsen'in korkunç gücüne tanık oldum. Her şey hiç beklenilmeyen bir zamanda bir iki saniye içinde olup bitiverdi. Kaptan güvertede kendini bir buçuk metre ileriye atarak delikanlının midesine bir yumruk attı. Sanki benim mideme vurulmuş gibi karnımda büyük bir acı hissettim. Bunu o zamanki sinir sistemimin ne durumda olduğunu ve böyle vahşi olaylara neden de yabancı olduğumu göstermek için söylüyorum. Kamarot aşağı yukarı 80-90 kilo olmalıydı. Birden ikiye büküldü. Vücudu bir tahtanın ucundaki ıslak bez gibi aşağı doğru sarktı. Sonra havaya uçtu ve ölü adamın olduğu yere düşerek yığılıp kaldı.
Diye sordular, sen bana kararını verdin mi?
Bu arada gözlerimi yaklaşmakta olan gemiden hiç ayırmamıştım. Şimdi aşağı yukarı birkaç yüz metre ötemizdeydi. Yelkenlerinden birinin üstüne kocaman siyah bir numara görebiliyordu.
''Bu ne gemisi?'' diye sordum.
''Kılavuz gemilerinden Lady Mine'' diye cevap verdi Kurtlarsen. ''San Francisco'ya gidiyor. Bu rüzgarla 5-6 saatte kalmaz, orada olur.''
''Lütfen işaret eder misiniz? Beni gemiye alsınlar.''
''Özür dilerim ama işaret kitabını kaybetmişim.'' dedi.
Avcı grubu pis pis sırıtıyordu. Bir an gözlerinin içine bakarak düşündüm. Kamarota nasıl davrandığını görmüştüm. Herhalde bana karşı da pek farklı olmayacaktı. Dediğim gibi önce kendi kendime uzun uzun düşündüm. Sonra tüm yaşantım boyunca yaptığım en kahramanca işi yaptım. Geminin kenarına koşup ellerimi sallayarak bağırmaya başladım.
''Hey Lady Mine, beni de gemiye alın. Eğer alırsanız $1000 veririm.''
Dümendeki iki adamdan gözlerimi ayırmadan bekledim. Birisi megafonu alarak dudaklarına götürdü. Arkamdaki vahşinin her an beni öldürebileceğini bildiğim halde başımı geriye çevirmedim. Asırlar gibi gelen bir süreden sonra kendimi tutamadım ve başımı çevirerek arkama baktım. Olduğu yerde durmuş sigarasını yakıyordu.
''Ne oldu, bir şey mi var?''
Ses Lady Mine'dan geliyordu.
''Evet'' diye bağırdım, havası çıktı. ''Ölüm kalım meselesi. Eğer beni geminize alırsanız $1000 veririm.'' ''Tayfalar San Francisco'da biraz fazla kaçırmışlar içkiyi.'' diye bağırdı Kurtlarsen. Bu zavallı da eliyle beni işaret ediyordu. Deniz yılanlarıyla maymunlar görmeye başladı.
Lady Mine'daki adam megafondan kahkaha ile güldü. Gemi yanımızdan geçti.
''Tarafından kendisine geçmiş olsun.'' dedi karşıdaki adam. İkisi de veda için ellerini salladılar.
Geminin kenarından sarkıp umutsuzluk içinde bir izden uzaklaşmakta olan kılavuz gemisini seyrettim. Üstelik 5-6 saat sonra San Francisco'da olacaktı. Kafam patlayacak gibiydi, boğazım yanıyordu. İri bir dalga geminin bordasına çarparak ağzımı tuzlu suyla doldurdu. Rüzgar hızla esiyor, hayalet hızla ilerliyordu. Arkamı döndüğümde kamarotun ayağa kalkmaya çalıştığını gördüm. Suratı bembeyaz ve acı içindeydi, oldukça hasta görünüyordu. Leç, dediğimi yapacak mısın diye sordu Kurt Larsen. Evet efendim diye cevap verdi çocuk. Ya sen? Bana soruyordu. Sana 1000 veririm diye başladım ama sözümü kes, kapa çeneni. Kamarot olarak işe başlayacak mısın, yoksa seninle daha fazla mı meşgul olmam gerekiyor? Ne yapabilirdim ki? Vahşice dövülmenin ya da öldürülmenin bu durumda bana pek yararı olmayacaktı. Hain gözlerinin içine baktım. Granitten yapılmış iki parçaydılar sanki. İnsan karşısındakinin gözlerinde onun ruhunu görebilir. Ama bununkiler deniz gibi boş, soğuk ve griydiler.
Evet dedim.
Evet efendim diyeceksin.
Evet efendim diye düzelttim.
Adın ne?
Van Weyden efendim.
İlk adın?
Humphrey efendim. Humphrey Van Weyden.
Kaç yaşındasın?
35 efendim.
İyi, ahçı başına git ve ne iş yapacağını öğren.
İşte bu şekilde istemeden kurtlar senin hizmetine girmiş oldum. Benden daha güçlüydü, hepsi bu kadar. Ama o zamanlar bana bu olay çok gerçek dışı gibi gelmişti. Şimdi düşündüğümde de öyle geliyor. Her zaman onu vahşi, anlaşılmaz bir kabus gibi hatırlayacağım.
Dur, daha gitme.
Bu komuta uyarak olduğum yerde durdum.
Johansen herkesi buraya çağır. Bütün işler bittiğine göre şu cenazeyi de hallediverelim.
Johansen aşağıdakileri toplarken birkaç tayfa beze sarılı cesedi ambar kapaklarından birinin üstüne yerleştirdiler. Geminin her iki yanında birkaç sıra küçük sandallar vardı. Birkaçı da ambar kapağını kaldırıp ayak tarafı denize doğru olmak üzere cesedi sandalların üstüne koydular. Ölünün ayaklarına ahçı başının getirdiği bir torba kömür bağlanmıştı. Denizde yapılan cenaze merasimlerinin her zaman çok hüzünlü geçtiğini sanırdım. Ama çok geçmeden yanıldığımı anladım. Arkadaşlarının Smoke diye çağırdıkları avcılardan biri açık saçık hikayeler anlatıyordu. Birkaç dakikada bir avcılar kurtlardan ya da av borularından çıkan sesleri andıran kahkahalar atıyorlardı. Tayfalar gürültülü bir şekilde toplandılar. Aşağıdan gelenler alçak sesle konuşmaya çalışıyorlar, uykulu gözlerini ovuşturuyorlardı. Yüzlerinde korkulu ve endişeli bir ifade vardı. Böyle bir kaptanın emri altında yolculuğa çıkmaktan pek memnun olmadıkları belliydi. Ara sıra kurtlar sana bakıyorlardı, ondan çekiniyorlardı. Kaptan ambar kapağının üstüne çıkınca bütün şapkalar çıkarıldı. Hepsine bir göz attım. Dümenciyle ben de dahil tam 22 kişiydik. Bu inceleyiş benim için oldukça önemliydi. Daha kim bilir kaç haftamı ya da ayımı bu yüzen dünyanın içinde geçirecektim. Tayfalar çoğunlukla İngiliz ve İskandinav'dı. Çoğunun kaba hatlı suratı vardı. Halbuki avcıların hatları daha çirkin ve duygularını daha fazla yansıtan bir biçime sahipti. Garipti ama o zaman fark ettim ki kurtlar senin yüzünde en ufak bir kötülük belirtisi yoktu. Evet, gerçi suratı çizgiliydi ama bunlar kararlılık ve ciddiyet belirten çizgilerdi. Daha çok samimiyet ve açıklık belirten bir yüzü vardı. Onun kamarota öyle davranan bir insan olabileceğine asla inanamazdım. Tam o sırada konuşmak için ağzını açtığında kocaman bir dalga gemiyi yan yatırdı. Avcılardan birkaçı endişeyle birbirine bakıyordu. Ölü adamın üstünde bulunduğu taraf suların altında kalmıştı. Gemi tekrar doğrulduğunda hepimiz sırılsıklam olmuştuk. Sonra kurtlar sen konuşmaya başladı.
Merasimin sadece bir bölümünü hatırlıyorum dedi. O da ceset suya atılacaktır. Haydi atın.
Sustu. Cesedi taşıyan tayfalar şaşırmışlardı. Herhalde merasimin bu denli kısa olacağını ummamışlardı. Kaptan kızgınlıkla bağırmaya başladı.
''Şu tarafını havaya kaldırsanız Allah'ın belaları! Neyiniz var yine sizin?''
Tayfalar ambar kapağının bir ucunu havaya kaldırdılar ve ölü adam denize doğru kaydı. Ayaklarına bağlanmış olan kömür torbası onu dibe çekti, kaybolmuştu.
Johansen diye bağırdı Kurtlarsen yeni ikinci kaptana. Herkes şimdilik olduğu yerde kalsın. Üst yelkenleri toparlayın. Rüzgar güneydoğuya dönmek üzere. Ana yelkene de bir göz atsanız iyi olacak.
Bir an içinde Johansen her tarafa emirler yağdırmaya başlayınca herkes bir ipe asılmış ve çekmeye başlamıştı bile. Bütün bunlar tabii benim gibi toprak üstünde yaşamış bir adam için çok şaşırtıcıydı. Ama bana asıl dokunan duygusuzluklarıydı. Ölü adam geçmişteki bir öykü, yaşanmış bir an, gemi hızla ilerlerken geride kalan bir parça bez ve kömür parçasından başka bir şey değildi artık. Kimse etkilenmemişti bundan. Avcılar Smoke'un yeni hikayesine gülüyorlardı. Kimisi ipleri çekiyorken iki kişi de yukarı doğru tırmanıyordu. Kurtlarsen bulutlanmakta olan göğü izlemekteydi. Alel usul bir cenaze merasimiyle denize kavuşan ölü ise yavaş yavaş batıyor, batıyor, batıyordu. Sonra bana dokunan denizin vahşiliği, kabalığı ve hainliğiydi. Yaşantı ucuz, hayvani ve ruhsuz bir hale gelmişti. Küpeşteye yaslanarak dalgaları, San Francisco ve Kaliforniya kıyılarını saklayan uzaktaki sisli bölgeleri seyretti. Artık sisi bile zar zor seçebiliyordu. Ve korkunç adamlarıyla rüzgarın ve denizin baskısı altında bu gemi güneybatıya doğru büyük ve yalnız Pasifik'e doğru ilerliyordu. Bölüm 4. Yeni çevreme alışmaya çalışırken bundan sonra hayalette başıma gelen olaylar insanı küçük düşürücü, acı vericiydi. Tayfaların doktor, avcıların Tommy ve kurtlar senin ahçıbaşı diye çağırdıkları ahçı artık değişik bir insan olmuştu. Bana karşı olan tavrı çok değişmişti. Hizmet etmeye hazır, devamlı gülümseyen adam gitmiş, yerine bana hükmetme çabasında olan ve durmadan emirler yağdıran birisi gelmişti. Artık ben bir kadınınki kadar yumuşak bir cilde sahip olan bir beyefendi değil, değersiz bir kamarottum. Kendisi bundan böyle Bay Magridge diye çağırmamı istiyordu. Bana yapacağım işleri gösterirken takındığı tavır dayanılır gibi değildi. Dört küçük kamerada yapacağım işin yanı sıra mutfakta da ona yardım etmem gerekiyordu. Patates soymada ya da yağlı kapları yıkamadaki cahilliğim benimle devamlı alay etmesi için yeterli bir bahaneydi. Bundan önceki yaşantımın içinde geçtiği koşulları ve ne türden şeylere alışkın olduğumu kabullenmeye bir türlü yanaşmıyordu. İşte bana karşı takındığı tavır buydu. Hayatımda şimdiye dek kimseden onun kadar nefret etmemiştim. İlk gün benim için oldukça zor geçti. Hayalet yakındaki kayaların arasında sallanıp duruyordu. 5:30'da onun emri üstüne kameradaki masayı hazırladım, sonra da çayla yemeği getirdim. Bu sırada başımdan geçen bir olayı da anlatmadan duramayacağım. Bir elimde büyük çaydanlık, öbür elimde de birkaç taze ekmekle mutfaktan çıkarken Bay Magridge arkamdan "Dikkatli ol!" diye bağırıyordu. Avcılardan uzun boylu, düşük çeneli Henderson adında biri kamerasına gitmekteydi. Kurtlarsen bir köşede durmuş, bitmez tükenmez sigaralarından birini içiyordu. "İşte geliyorlar, dikkat et!" diye bağırdı ahçı. Durdum, çünkü neyin geldiğini bilmiyordum. Bu sırada mutfağın kapısı büyük bir gürültüyle kapandı. Sonra Henderson'ın bir çılgın gibi üst güverteye fırladığını gördüm. İşte aynı anda da kocaman bir dalganın küpeşteyi aşarak üstüme doğru gelmekte olduğunu fark ettim. Tam bana doğru geliyordu. Kafam birden çalışmaz oldu. Her şey benim için öylesine yeni, öylesine garipti ki. Tehlikede olduğumu hissediyordum, hepsi bu kadar. Sonra kurtlar senin bağırdığını duydum. "Bir yere tutun hımbıl herif!" Ama artık çok geçti. Halatlara doğru sıçradım, hiç olmazsa onlara tutunabilseydim. O anda sanki kocaman bir su duvarı üstüme yıkıldı. Bundan sonrası çok karışık. Suyun altında boğuluyordum herhalde. Ayaklarım yerden kesilmiş, dönüyor, dönüyor ve bilmediğim bir yöne doğru sürükleniyordum. Birkaç kez sert cisimlere çarptım. Dizim çok fena acımıştı. Sonra sel birden çekildi, tekrar nefes alabiliyordum. Mutfağın yanından geçerek dümenin yanına kadar sürüklenmiştim. Dizimin acısından içim titriyordu, ayakta duramayacaktım. Bacağımın kırıldığından emindim. Ama ahçı benim peşimi bırakmamış, bağırmaya devam ediyordu.
Hey sen, buraya gel. Bütün gece orada yatmaya niyetlisin galiba. Çaydanlık nerede, kaybettin mi yoksa? O pis boynum kırılaydı daha iyiydi.
Güçlükle ayağa kalkabildim. Koca çaydanlık hala elimdeydi. İçeri girerek çaydanlığı verdim ona. Ama o hala bana bağırmaktaydı.
Sen ne işe yararsın ha? Söyle bana, sen ne işe yararsın? Dökmeden bir çay bile götüremez misin? Şimdi tekrar pişirmem gerekecek dedi ve biraz durakladıktan sonra neden burnunu çekip duruyorsun diye kızgınlıkla atıldı üstüme. Yoksa bacağın acıdı diye mi? Zavallı anasının kuzusu.
Burnumu çekmiyordum ama bacağımın acısı herhalde suratımdan okunuyordu. Bundan sonra dişimi sıkıp ağzımı bile açmadan kamarayla mutfak arasında mekik dokuyarak işimi bitirdim. Bu kazadan iki şey elde etmiştim. Aylarca bana çektiren bir diz ağrısı ve kurtlar senin bana taktığı hımbıl adı. Bundan böyle hep bu adla çağrılacaktım. Bu artık benim tüm düşüncelerimin bir parçası olmuştu. Artık bu adı ben de benimsiyordum. Sanki hımbıl ben de ve her zaman hımbıl olmuştum.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.